Yorumunu yapmakta olduğum Ezra kitabı, Tarihler kitaplarının bir devamıdır. Ezra kitabının yazarı Ezra'dır. Ve Ezra kitabının ana konusu Rabbin sözüdür. Eski antlaşmada Yahudilerin 70 yıl tutsak kalacakları Babil sürgünlüğüne götürülüşünü görüyoruz. Bu halk tutsak edilip Babil'e sürgün götürüldükten sonra ta Ezra ortaya çıkıncaya kadar bu halkla ilgili, sürgünlükle ilgili, onların bu sürgünlük döneminde Babil'de neler yaptığına ilişkin fazla bir şey duymuyoruz. Tutsaklık sonrası adıyla anılan 3 tarih kitabı vardır Eski Antlaşma'da. Bunlar Ezra, Nehemya ve Ester kitaplarıdır. Tutsaklık sonrası adıyla bilinen 3 peygamberlik kitabı da bulunur ki bunlar Haggai, Zekeriya ve Malaki kitaplarıdır. Ezra ve Nehemya beraberdirler. Ezra bir kahindi. Nehemya da tapınakta gönüllü hizmetçilerden biriydi. Tanrı'nın amacının Yeruşalim'de gerçekleşmesi için Nehemya ile Ezra birlikte çalıştılar. Yeruşalim kentinin duvarlarının ve tapınağın yeniden yapımında her ikisi de büyük rol oynadılar. Bir kahin olarak Ezra, Yahudilerin sürgünde olduğu dönemde hiçbir ruhsal hizmette bulunmamıştı. Çünkü tapınakları yoktu, yerle bir edilmişti o tapınak. Ama Ezra vaktinin büyük çoğunluğunu Tanrı sözünü araştırmaya, Tanrı sözünü okumaya ayırdı. Ezra, Rabbin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi ve Musa'nın şeriatında hazır bir yazıcıydı diye okuyoruz Ezra 7 ayet 6'da. Ezra aynı zamanda dönemindeki en büyük aydınlardan ve reformistlerden biriydi. Halk arasındaki uyanış, Ezra'nın Tanrı'nın sözlerini okumasıyla başlamıştı. Sinagogu düzene koyan da Ezra'ydı. Yazıcılar diyebildiğimiz Yahudi şeriat uzmanları Ezra'nın çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Kutsal yazıların ve mezmurların sıraya konulmasında ve düzenlenmesinde büyük katkılarda bulunmuştur Ezra. Pers kralı Koreş'in Yahudi tutsakların Yeruşalim'e geri dönmelerine ve tapınağı yeniden yapmalarına izin verdiği sıralarda Ezra kitabı sona erecektir. Yaklaşık 50 bin Yahudi bu ayrıcalıklı işi yapmaya gönüllü olduğunu gösterdi. Bunların çoğu kahin ve levillerdi. Ezra kitabı kutsal kitaptaki Yahudi tarih kitaplarının sonuncusudur. Ezra kitabı 2 büyük kesimden oluşur. İlk 6 bölümde Zerubbabel'in önderliği altında Babil'deki Yahudi tutsakların Yeruşalim'e geri dönüşleri anlatılır. Yaklaşık olarak 50 bin Yahudi Babil'den geri dönmüştür. Büyük çoğunluğu geri dönmedi, sadece 50 bin. İkinci kesimde de yani 7 ile 10. bölümlerde Ezra'nın önderliğindeki Babil tutsaklarının ikinci kafilesinin geri dönüşleri anlatılır. Bu kafileyle de yaklaşık 2 bin kişi Ezra ile birlikte Yeruşalim'e geri dönmüştür. Evet, Ezra kitabının ilk 6 bölümünde Babil'de tutsak bulunan Yahudilerden yaklaşık 50 bin insanın Zerubbabel'in önderliğinde Yeruşalim'e geri dönüşlerini ve döndükten sonraki ilk yıllarda neler yaptıklarını görmekteyiz. Yahudiler sürekli olarak yaşayan ve gerçek Tanrı'yı bırakıp putlara döndüklerinden dolayı Tanrı onların Babil'e sürgüne gitmelerini sağlamıştı ve Babil'de kaldıkları 70 yıl içerisinde akılları başlarına gelmişti. Sürgüne gitmelerinin başka bir nedeni de Yahudilerin şeriat hükümlerine, Musa'nın yasasına uymamalarıydı. Şimdi Ezra kitabının yorumuna kaldığım yerden yani 7. bölümden devam edeyim. 7. bölümün İlk 6 ayetinde şöyle okuyoruz. Bu olaylardan sonra Pers kralı Artaşaşta'nın krallığı döneminde başkehin Harun oğlu, Elazar oğlu, Pinehas oğlu, Avişua oğlu, Buki oğlu, Uzi oğlu, Zerahya oğlu, Merayot oğlu, Azarya oğlu, Amarya oğlu, Ahituvoğlu, Sadokoğlu, Şalumoğlu, Hilkiyaoğlu, Azaryaoğlu, Serayaoğlu, Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra, İsrail'in Tanrısı Rabbin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı Rabbin yardımıyla kral ona her istediğini verdi. Ezra, Rabbin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgin ve aynı zamanda yazıcıydı. Tapınak olmadığı için kahinlik görevini resmi olarak yerine getiremediğinden zamanının çoğunu Tanrı sözünü çalışmakla, Tanrı sözünü okumakla geçirmişti. Şimdi ise tüm öğrendiklerini, yani Rabbin sözünden öğrendiklerini kullanabilecekti. Ezra için hazır bir yazıcı, bilgin dendiğini ilerideki ayetlerde tekrar ve tekrar göreceğiz. Ezra 7:21'de Ezra'nın Babil'de iyi bir ad yaptığını ve kralın dahi ondan gökler tanrısının yasasının yazıcısı bilgini olarak söz ettiğini okuyoruz. Ezra, Tanrı sözünün bir öğretmeniydi. Tabi Tanrı sözünün öğretmeni olabilmesi için önce Tanrı sözünden öğrenmesi gerekirdi. Bugün de durum aynıdır değerli dostum. Eğer insanlara Tanrı sözünden bir şeyler vermek istiyorsak, o sözden önce kendimiz yararlanmalıyız. Yani Tanrı sözünü bilmeliyiz. Almalıyız hayatımıza. Tanrı sözü bizim hayatımızda işlerliğe girmelidir. Biz bunu aldıktan sonra ancak başkalarına verebiliriz. Tanrı sözünden öğrendikçe başkalarına öğretebiliriz. Ve Ezra böyle biriydi. Tanrı sözünden öğrendi. Her zaman öğrendi. Öğrenmeye devam ediyor ve öğrendiklerini de öğretmekteydi. Kral Artaşşaş'tan'ın krallığının 7. yılında İsrail halkından, kahinlerden, levillerden, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yeruşalim'e gitti diyor Ezra 7. bölümün 7. ayetinde. Bu bölümde Babil'de yaşayan Yahudiler arasında yeni bir ruhsal uyanış yaşanıyordu. Ve içlerinden yaklaşık 2000 insan Yeruşalim'e geri dönmek istiyordu. Ezra, Artaşşaş'tan'ın krallığının 7. yılının 5. ayında Yeruşalim'e vardı diye okuyoruz. Ezra 7. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. 1. ayın 1. günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde 5. ayın 1. günü Yeruşalim'e vardı. Bunlar Kral Artaşşaş'tan'ın tahtta bulunduğu 7. yılda Yeruşalim'e geri döndüler. Bu yolculuk onlar için hemen hemen 5 ay sürmüştü. Bugünkü gibi bir uçakla gidemezlerdi. Arabayla da gidemezlerdi. Yürüyerek gitmek zorundaydılar ve böyle bir yolculuk hele hele o günlerde hiç de kolay değildi. Ezra kendini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı diyor Ezra 7. bölüm 10. ayette. Şimdi dikkat edin. Ezra ne yapıyor? Kendini Rabbin yasasını incelemeye adamıştı. Rabbin sözünü okumaya, araştırmaya adamıştı. Ben bugün çeşitli yerlerde imanlıların hem de uzun yıllardan beri imanlıların Tanrı sözünü paylaştıkları zaman bazen utanıyorum. Çünkü o kadar yüzeysel kalmışlar ki hep ezber öğrenmişler. Ondan bundan kapmışlar. Kendileri ne yazık ki Tanrı sözünü inceleyip araştırmaya vermemişlerdir. Tamam, bir insan yeni imanlı olabilir. Tanrı sözünden bilmediğimiz bazı noktalar ya da zorlandığımız bazı parçalar olabilir. Ama bir imanlı her zaman özellikle ruhsal hayatı için kendisini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya adamalıdır. Ezra yüreğini vatanına geri döneceği güne hazırlamıştı. Tanrı'ya olan imanı nedeniyle o günün geleceğini biliyordu. Bu nedenle Musa peygamberin verdiği şeriatı, yani kutsal kitabın ilk 5 kitabını ve o günlerde yazılı olarak bulunan Yeşu kitabını çalışarak A'dan Z'ye kadar her şeyi çok iyi öğrenmiş ve yüreğini bu şeyleri başkalarına öğretmeye hazırlamıştı. Birçokları kutsal sözde yer alan 1 ve 2. tarihler kitaplarının Ezra tarafından yazıldığını düşünmektedir. Ezra sadece Tanrı'nın sözünü okuyup çalışmadı ama aynı zamanda bu sözlerin söylediklerini kendi hayatında yerine getirdi. Bu gerçekten çok çok önemli bir noktadır. Günümüzde de aynı. Söylediğimiz sözler Tanrı'nın sözüne uymalıdır. Hayatımız Tanrı'nın sözüne uymalıdır. Sözlerimiz ve hayatımız uyum içerisinde olmalıdır. Bu önemli. Çünkü Tanrı sözünü okuyup çalışmak bir şey, o sözlerde söylenenleri yapmaksa, hayatımızda uygulamaksa başka bir şeydir. Ezra aynı zamanda öğrendiği bu sözleri başkalarına da öğretmeyi istiyordu. Tanrı halkının Tanrı'nın yasalarını ve hükümlerini bilmelerini, yaşamlarını bu hükümlere göre sürdürmelerini istiyordu. Kral Artaşşaş'tanın Rabbin buyruklarını, İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen kahin ve bilgin Ezra'ya verdiği mektubun bir örneği şudur. Kralların kralı Artaşşaş'tan gökler tanrısının yasasının bilgini kahin Ezra'ya selamlar. Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kahinlerden ve levillerden Yeruşalim'e gitmek isteyen herkesin seninle gidebilmesi için buyruk veriyorum. Ezra 7, 11, 13 ayetler arası. Artaşşaş Fars kralıdır. Fars kralı Artaşşaş'ta Ezra'nın ve kendisiyle gitmek isteyen herkesin Yeruşalim'e dönebilmesi için yazılı bir ferman çıkarmıştı. Bu onları Yeruşalim'e zorla gönderen bir emir değildi. Ama sadece yazılı bir izindi. Kim isterse gidebilirdi. Kendi şahsi istekleriyle dönmek isteyenler ya da bunun Rabbin bir isteği olduğunu düşünenler bu izinden yararlanarak Yeruşalim'e serbestçe dönebileceklerdi. Elindeki Tanrı'nın yasasının uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yeruşalim'de araştırma yapman için ben ve 7 danışmanım seni görevlendirdik diyor bu kral Ezra'ya. Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de konut kuran İsrail'in Tanrısına gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin. 14-15. ayetler. Sonra 16 ile 25 ayetleri arasında şöyle okuyoruz. Babil ilinden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü, halkın ve kahinlerin tanrılarının Yeruşalim'deki tapınağına gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin. Bu parayla hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl ve içecek sunular satın alacak ve hepsini Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağının sunağı üzerinde sunacaksın. Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrınızın isteği uyarınca dilediğiniz gibi kullanın. Tanrı'nın tapınağının hizmetinde kullanmak üzere sana verilen kapların hepsini Yeruşalim'in Tanrısına sun. Tanrı'nın tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa giderleri kralın hazinesinden karşılarsın. Ben Kral Artaşşaş'ta Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum. Gökler Tanrısının yasasının bilgini kahin Ezra'nın sizden her istediğini özenle yerine getirin. Kendisine gerektiğinde 100 talanta yaklaşık 3.4 ton kadar gümüş, 100 ölçek yani yaklaşık 10 ton buğday, 100 bat yaklaşık 2000 litre şarap, 100 bat zeytinyağı ve istediği kadar tuz sağlayın. Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyurursa özenle yerine getirin öyle ki bana ve oğullarıma öfkelenmesin Rab. Şunu da bilesiniz ki kahinlerden, levillerden, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden Tanrı'nın tapınağının öbür hizmetkarlarından vergi almaya yetkiniz yoktur. Sana gelince Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarınca yargıçlar ata. Bunlar Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan bütün halka, Tanrı'nın yasalarını bilenlerin hepsine adalet sağlasınlar. yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz. Evet, kral ve danışmanları bu armağanı İsrail'in tanrısına sunduklarından dolayı Ezra'nın sarayda büyük bir izlenim bırakmış olabileceğini söyleyebiliriz. Ezra'ya hakimler ve yöneticiler atama yetkisi vermişti. Toplanan bütün bu armağanları aldılar. Kral Ezra'yı büyük yetkilerle donattı. Sonra yola çıkmak için hazırlıklara başladılar. Kralın vermiş olduğu fermana bakıldığında Tanrı'ya çok büyük hürmet ve saygıda bulunduğunu görüyoruz. Bakın, kralın fermanı nasıl sonuçlanıyordu? Tanrı'nın yasasına ve kralın buyruklarına uymayanlar ya ölümle, ya sürgünle, ya mallarına el konarak ya da hapsedilerek cezalandırılsın. Ezra 7:26. Bu yasa kuşkusuz İsrail'e varmalarından sonra orada yaşayan Yahudiler için geçerli olacaktı. Başka deyişle, ülkelerine geri varırlarsa Tanrı ile olan ilişkilerini ciddiye almalı, ona yaraşır yani Rabbe, Tanrı'ya yaraşır bir hayat yaşamaları gerekliydi. Bütün bu gelişmeler karşısında Ezra Tanrı'ya teşekkürler sunarak şöyle diyordu Ezra 7:27'de. Atalarımızın Tanrısı Rabbe övgüler olsun. Kralın yüreğine Yeruşalim'deki tapınağın onurlandırma isteğini koydu. Sadece tapınak yapılmış olmakla kalmayacak ama aynı zamanda güzelleştirilecekti. İbadet yerleri de bu yeri sahiplenen insanların gayretlerine göre elden geldiği kadarıyla temiz tutulmalı ve güzelleştirilmelidir. Ezra 7:28'de şöyle diyor: Kralın, danışmanlarının, güçlü komutanlarının bana iyi davranmalarını sağladı. Tanrım Rabbin eli üzerimde olduğundan yüreklendim. İsrail ileri gelenlerinin bazılarını toplayıp benimle Yeruşalim'e dönmelerini sağladım diyor Ezra. Ezra ile birlikte dönen kafilede seçkin kimseler ve önderler bulunmaktaydı. İkinci kafilede gidenlerin sayısı birinci kafiledekiler kadar çok değildi. Hatırlayacaksınız, birinci kafilede aşağı yukarı 50 bin kişi Yeruşalim'e dönmüştü. Ama ikinci kafilede az 2000 kişi kadar geriye dönmüşlerdi. Ama Yahudi ulusunun önderlerinden birçoğu bu kafilede yer alıyordu. 8. bölümde Ezra ile birlikte Yeruşalim'e geri dönen kimselerin listesi verilmektedir. Ezra, Levililerin de kendisiyle gelmelerini sağlamıştı. Hizmetçiler olan Netinimler'de gidenler arasındaydı. Sonra Ezra'nın kişiliğini açığa vuran bir olay görüyoruz. Ezra 8. bölüm 21. ayette. Tanrımızın önünde alçak gönüllü davranmak. Ondan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada Ahava ırmağı yanında oruç ilan ettim. Ezra, Ahava ırmağının yanında oruç ilan etti ve büyük bir dua toplantısı yaptı. Tanrı'nın isteğini öğrenmek istiyordu. Tanrı'nın isteğinde yürümek, Tanrı'nın isteklerini yerine getirmek, ona itaat etmek istiyordu. Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi korumalar için kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum. Çünkü kral, Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilik eder ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir demiştik. Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımıza yakardık. O da yakarışımızı, duamızı yanıtladı diyor Ezra. Ezra 8:22-23. ayette. Aslında Ezra şöyle diyordu: Ben kralın yanına gittiğim zaman ona Tanrı'nın elinin bizim üzerimizde olduğunu ve onun bize, yani Tanrı'nın bize düşman olanlara karşı duracağını ve bizi topraklarımıza sağ salim geri götüreceğini söyledim. Sonra Ezra, nehrin yanında toplanan, yola çıkmaya hazır kafileye baktı. Aralarında aileler, küçük bebek ve çocuklar vardı. Kendilerini çeşitli tehlike ve güçlüklerle dolu uzun ve çetin bir yolculuk bekliyordu. En iyi şey, kraldan küçük bir yardım, kendisiyle birlikte gidecek ve kendilerini koruyacak birkaç asker istemekti. O zaman kral, Hani ne oldum? Rabbe güveniyordunuz. Bana böyle dememiş miydiniz? Şimdi Rabbe güvenmiyor musunuz? Demeyecek miydi? Bazen bizler Rabbe ne kadar çok güvendiğimizi abartılı sözlerle dile getiriyor, onun ne kadar güçlü, ne kadar merhametli olduğunu söylüyoruz. Ama ne zaman ki tecrübelere düşüp biraz sıkıntıya giriyoruz, o zaman hiç de ona, yani Tanrı'ya güvenmediğimizi görüyoruz, fark ediyoruz. Ezra böyle bir kimseydi. Zayıf insan karakterine sahipti. Kraldan istemeye utandım diyordu. Peki şimdi alternatif olarak ne yapabilirdi? Yanında bulunanları oruç tutmaya ve dua etmeye çağırdı. Ya Rab, sana güvenmekten başka çıkarımız yok diyordu. Rab de bizi çoğu zaman aynen bu duruma getiriyor ve biz de Ezra gibi çareyi Rab'be güvenmekte buluyoruz. Birinci ayın 12. günü Yeruşalim'e gitmek üzere Ahava Irmağı'ndan ayrıldık diyor Ezra. Ezra 8. bölüm 31-32. ayetlerde. Tanrımızın eli üzerimizdeydi. Yol boyunca düşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu. Sonunda Yeruşalim'e vardık, orada 3 gün kaldık. Kralın bu kafileyle birlikte çok sayıda altın, gümüş ve değerli eşyalar gönderdiğini biliyoruz. Bu değerli şeyler kahinlerin eline teslim edilmişti ve bunların korunması gerekliydi. Onların gerek duyduğu bu korunmayı onlara Tanrı'nın kendisi sağladı ve güvenli bir şekilde Yeruşalim'e vardılar. Orada 3 gün oturdular ve hazinelerini tapınağa, Tanrı'nın evine götürüp teslim ettiler. Sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısına yakılmalık adaklar sundular. Bütün İsrail için 12 boğa, 96 koç, 77 kuzu ve günah sunusu olarak 12 erkeç. Bütün bunlar Rab'be yakılmalık adak olarak sunuldu. Ezra 8 ayet 35. 12 erkeç. Bu ayette de tekrarlanıyor. Neden? Niçin 12? Çünkü İsrail'in her bir oymağı için günah sunusu olarak 12 erkeç kurban edilmekteydi. Bu Yahudiler için Yeruşalim'e geri dönmek ve kurbanlarını Tanrı'ya oradaki bu yeni tapınakta sunabilmek ne büyük bir ayrıcalık, ne büyük bir şey olmalıydı.